Kitabın adı Buddenbrooklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 64. ayrım. Christian bu ve buna benzer şeyleri biraz korku karışımı bir memnuniyetle anlatıyordu. Fakat onun gözlemleyemediği ve saptayamadığı, anlayamadığı ve bu yüzden sürekli daha da kötüye götüren şey, her geçen yıl giderek daha da artan patavatsız konuşmalarıydı. Kulüpte anlattığı o düzeyi düşük iğrenç fıkralarını aile ortamında da anlatması utanç vericiydi. Bununla kalmayıp bedenini sergileyişi de bu konudaki utanma içgüdüsünü yitirmeye başladığının açık işaretleriydi. Çok iyi anlaştığı yengesi Gerda'ya ayağındaki İngiliz çoraplarının ne kadar dayanıklı olduğunu, bacaklarının ne kadar inceldiğini göstermek için onun gözlerinin önünde bol ve çizgili pantolonunu dizine kadar çekerek ''Bak ne kadar da zayıflıyorum, çok tuhaf değil mi?'' dedi üzgün bir ifadeyle ve burnunu kırıştırarak bunu söylerken beyaz yün donunun içindeki çarpık ve kemikleşmiş sefil bacağını göstermekten çekinmiyordu. Yukarıda da söylendiği gibi artık her türlü ticaret işinden elini eteğini çekmişti ama kulüpte geçiremediği zamanını başka yollardan doldurmaya çalışıyordu. Sağlık sorunlarının engellemesine rağmen çalışmaktan hiçbir zaman büsbütün vazgeçmeyeceğini kararlı bir biçimde göstermekten çok hoşlanıyordu. Dil bilgisini geliştiriyordu ve hiçbir uygulama olanağı olmamasına rağmen sadece bilim uğruna kısa bir süre önce Çince öğrenmeye başladı. Bunu 2 hafta kadar da sürdürdü. Bu arada eksik bulduğu bir İngilizce-Almanca sözlüğünü tamamlamaya çalışıyordu. Fakat havanın aniden değişmesi yine sağlığına dokunduğu için kardeşi Thomas'la birlikte kaplıca tedavisine gitmesine karar verildi. Ve böylece bu sözlük işi de Christian'ın kentte kalmasını sağlayamadı. İki kardeş denize gitmek üzere yola çıktılar. Düşen yağmur damlaları arabanın tavanını döverken yer yer su birikintileriyle dolu yolda ilerliyorlardı. Hemen hemen hiç konuşmuyorlardı. Christian kuşku duyduğu bir şeylere kulak kabartır gibi gözleriyle çevreyi kolaçan ediyordu. Thomas ise paltosuna iyice sarılmış, soğuktan titreyerek arabanın bir köşesinde oturuyordu. Yorgun ve kızarmış gözlerle uzun bıyıklarının uçları beyaz yanaklarına düşmüştü. Araba öğleden sonra yolun ıslak çakıllarını gıcırdatarak girdi otelin bahçesine. İhtiyar komisyoncu Sigmund Gosch otelin verandasında oturmuş punçunu içiyordu. Onları görünce ayağa kalktı ve dişlerinin arasından ıslık çalıyormuş gibi bir ses çıkarıyordu. Valizler arabadan indirilip yukarı taşınırken iki kardeş sıcak bir şeyler içmek için onun yanına oturdu. Bay Gosch da otelde kalıyordu. Birkaç kişi daha vardı otelde kalan. Bir İngiliz ailesi, bekar bir Hollandalı kadın ve bekar bir Hamburglu erkek. Hepsi de yemekten önce biraz kestiriyor olmalıydılar. Çünkü etraf pek sessizdi ve yağan yağmurun şakırtısından başka hiçbir şey duyulmuyordu. Belli ki onlar biraz uyumak istemişlerdi ama Bay Gosch gündüzleri uyumazdı. Geceleri birkaç saat kendinden geçebilirse buna çok sevinirdi. Sağlığı iyi değildi. Vücudundaki kasılma ve titremelere deniz havası iyi gelir diye gelmişti bu sonbaharda buraya. Allah kahretsin, punç kadehini güçlükle tutabiliyordu elinde. Daha da kötüsü yazmakta da çok zorlanıyordu ve bu yüzden de Lop de Vega'nın dramlarının çevirisi çok ağır gidiyordu. Hiç neşesi yoktu. Tanrı'ya sövüp saymayı bile istemeyerek yapıyordu. Boş ver, inceldiği yerden kopsun dedi ve görünüşe bakılırsa bundan pek hoşlanmıştı. Çünkü ikide bir ve yerli yersiz bu sözcüğü tekrarlayıp duruyordu. Peki ya senatör? Onun sağlığı nasıldı? İki kardeş ne kadar kalmayı düşünüyordu? Doktor Lankas sinirlerine iyi gelsin diye göndermişti kendisini buraya. Bu berbat havaya rağmen doktorunun sözünü dinlemişti. Onun korkusundan nelere katlanmazdı ki? Gerçekten de kendini kötü hissediyordu. İyileşinceye kadar burada kalacaklardı. Thomas'ın yalnızca kendisini düşünmesine ve kendisinden söz etmesine kızan ve onu kıskanan Christian, ''Ben de çok kötüyüm.'' dedi. Karanlıkta el sallayan adamı, kibriti çakıp ağzı açık ispirto şişesini yakmaya kalkışını ve açık pencereden korktuğunu yine anlatmak üzereydi ki, odalarına çıkıp yerleşmek için ağabeyi ayağa kalktı. Yağmur dinmek bilmiyordu. Toprağın altını üstüne getiriyor ve düşen damlalar güneybatıdan esen rüzgarla kabaran ve köpüren denize çarpıp sıçrıyordu. Her taraf koyu gri bir renge bürünmüştü. Vapurlar kara kara gölgeler ve hayaletler gibi gelip geçiyorlar ve sisli ufukta kayboluyorlardı. Yabancı konuklarla yalnızca yemekte karşılaşıyorlardı. Senatör Buddenbrook naylon yağmurluğunu ve lastik çizmelerini giyerek komisyoncu Gosch'la civarda gezinti yaparken Christian da karşı taraftaki pastanede oturuyor ve büfedeki bayanla İsveç punçu içiyordu. Öğleden sonra iki ya da üç defa güneş kendisini gösterir gibi olunca şehirden bazı tanıdıklar da geldi yemeğe. Eşlerinden ve çocuklarından biraz uzak kalıp gönüllerince eğlenmek isteyen bazı tanıdıklar, Christian'ın okul arkadaşı Senatör Doktor Giseke ve Konsül Peter Dolman. Peter Dolman'ın da sağlığı iyi görünmüyordu. Zehir gibi acı Hunyadyanos maden suyunu aşırı içmekten kendini harap etmişti. Gelenler paltolarıyla müzik tapınağının karşısındaki pastanenin tentesinin altına oturup kahvelerini içiyorlardı. Ve sonbahar manzarasına bürünmüş otele bakıp bakıp şundan bundan konuşurlarken midelerine indirdikleri beş kap yemeği hazmetmeye çalışıyorlardı. Kentteki son olayları konuşuyorlardı. Pek çok evin bodrumunu basan ve kentin çukur semtlerinde insanların kayıklarla karşıya geçmek zorunda kaldıkları son su taşkınını, limandaki büyük depo yangını ve senato üyeliği için yapılan seçimi konuşuyorlardı. Sütürman ve Lauritsen firmasından toptancı ve perakendeci Alfred Lauritsen geçen hafta senatör seçilmişti ve senatör Budenbrock bundan hoşlanmamıştı. Yakası açık paltosuna bürünmüş, sigara üstüne sigara içiyordu ve konuşmaların bu noktasında söz aldı ve bu konudaki görüşlerini dile getirdi. Bay Lauritsen'e oyunu vermemişti. Gerçi Lauritsen namuslu ve dürüst bir insandı ve aynı zamanda da iyi bir tüccardı. Buna kuşku yoktu. Fakat orta sınıfa mensuptu. İyi bir orta sınıf insanıydı. Babası fıçıdan kendi eliyle çıkardığı salamura edilmiş ringa balıklarını bir kağıda sarar ve dükkana gelen hizmetçi kızların ellerine tutuştururdu. Demek şimdi senatoda bir de perakendeci vardı. Kendisinin büyük babası bir dükkancı kızla evlendi diye büyük oğlunu yanından uzaklaştırmıştı. O zamanlar böyle yapılırdı. Fakat şimdilerde senatonun düzeyi düştü. Evet sevgili dostum Giseke, senatonun toplumsal düzeyi çok düştü. Senato demokratlaşıyor ve bu hiç iyi bir gidiş değil. Biraz daha fazlasını istemekten vazgeçmemeli bence. Alfred Lauritsen'i o kocaman ayakları ve gemici suratıyla senato salonunda görmek doğrusu bana hakaret gibi geliyor. Bu nasıl bir anlayıştır bilemiyorum. Bu her türlü usluba ters. Sözün kısası tam bir zevksizlik örneği. Fakat Senatör Giseke onun bu sözlerine biraz incinmişti. Çünkü kendisi de sıradan bir itfaiye müdürünün oğluydu. Ona göre herkes hizmetinin karşılığını almalıydı. Cumhuriyetçilik de bunun böyle olmasını gerektirirdi. Senatör Budenbrock'a dönerek, "Böyle çok sigara içmemelisiniz Bay Budenbrock. Yoksa serin deniz havası çekemeyeceksiniz ciğerlerinize," dedi. Thomas Budenbrock, "Evet çok haklısınız, bırakıyorum artık," dedi ve ağzındaki izmariti yere fırlattı ve gözlerini kapattı. Bu arada yeniden başlayan ve çevreyi karartan yağmura rağmen sohbet isteksiz isteksiz sürüyordu. Kentte yaşanan son olaydan P. Philip Casbom ve ortağı firmasından büyük tüccar Casbom'un hapishaneyi boyladığı bir senet sahteciliğinden konuşuldu. Bu olay kamuoyunda öyle pek heyecan yaratmamıştı. İnsanlar Bay Casbom'un aptallık ettiğini söyleyerek gülüp geçmişlerdi. Senatör Doktor Giseke, büyük tüccar Casbom'un keyfinin yerinde olduğunu, neşesinden hiçbir şey kaybetmediğini söyledi. Üstelik hapishanedeki yeni odasına hemen bir tuvalet aynası istemişti. "Ben burada bir yıl değil, belki de yıllarca kalacağım. Bunun için bir aynaya ihtiyacım var," demişti. O da Christian Budenbrock ve Andreas Giseke gibi merhum Marcel Stengel'in öğrencilerindendi. Baylar yüzlerinin ifadesini hiç değiştirmeden ve genizden gelen bir sesle yeniden hafifçe güldüler. Sigismund Koş, "Böyle berbat bir hayata aynanın ne yararı olacak demek ister," gibi bir sesle punçunu ısmarladı. Konsul Dolman da bir şişe akvat söyledi kendisine ve Christian her zaman olduğu gibi yine İsveç punçuna uzandı. Senatör Giseke hem kendisi hem de onun için ısmarlamıştı. Thomas Budenbrock çok geçmeden yeniden sigara içmeye başladı. Hep aynı uyuşukluk, alaycı, kuşkulu, vurdum duymaz bir tonla ve yemek, içki ve yağmurun verdiği rehavetle tek tek işlerinden konuştular. Fakat bu konu da kimsenin neşesini yerine getiremedi. Thomas Budenbrock derin derin soluk alarak, "Bunların pek de eğlendirici yanı yok," dedi ve can sıkıntısıyla başını koltuğunun arkalığına dayadı. Senatör Giseke, "Ne o Dölman? Akuavit içmeye kendinizi fena kaptırmışsınız," dedi ve derin derin esnedi. Konsül, "Bacanın dumanı nasıl tutacak?" dedi. "Birkaç günde bir büroya uğrayıp bir göz atıyorum. Kısa saçın taranması kolay olur." Dirseklerini masaya dayamış, iğrenç başını elinin içine koymuş olan ihtiyar komisyoncu Goş, üzgün bir sesle, "Bütün önemli işleri Strunch ve Hagenstrom firması ele geçirdi," dedi. Konsul Dölman, "Gübre yığınına karşı ne yapılabilir ki?" dedi. Bunu öyle aşağılayıcı bir ifadeyle söyledi ki herkesin neşesi büsbütün kaçtı. Söyleyin bakalım bu Denbrook, bir şeyler yapıyor musunuz hala? Christian bu Denbrook, hayır diye yanıt verdi. Artık hiçbir şey yapmıyorum. Daha sonra hiçbir iş yapmadan masaya hakim olan ortamdan aldığı cesaretle ve sohbete canlılık getirmek için şapkasını arkaya itti ve Valparaiso'da çalıştığı bürodan ve patronu Johnny Thunderstorm'dan anlatmaya başladı. Ah ne sıcaktı öyle, aman tanrım. O sıcakta çalışmak, hayır bayım, hayır sir. Görüyorsunuz olmuyor işte sir. Bunu söylerken patronun suratına sigaralarının dumanını üflemişlerdi. Aman tanrım, adamın yüzünde ve davranışlarında küstahlık ve umursamazlık karışımı bir miskinlik vardı. Kardeşi hiç kımıldamıyordu. Baygoş elindeki punç kadehini ağzına götürmeye çalışıyordu ama ıslık çalar gibi bir ses çıkararak bardağı yeniden masaya bıraktı. Sonra inatçı kolunu yumruklayıp kadehi yeniden ince dudaklarına götürdü. Büyük bir kısmını döküp saçtıktan sonra geri kalanını da öfkeyle bir seferde sonuna kadar içti. Konsul Dölman, ah sizin şu elinizin titremesi, Bay Goş dedi, benim gibi siz de buna alışmak zorundasınız. Şu lanet olası Hunya de Janos maden suyu. Her gün bir litre içmesem geberiyorum. Bak ne hale geldim. İçmeye devam edersem büsbütün gebereceğim. Bir gün olsun doğru dürüst öğle yemeği yemeyen birinin ne hale geleceğini düşünebiliyor musunuz? İçinde bulunduğu durumla ilgili öyle iğrenç ayrıntılar anlattı ki, Christian Budenbrock bunları büyük bir ilgiyle, ürpererek ve burnunu kırıştırarak dinledi. Ve o da kendi ağırlarını anlatarak yanıt verdi ona. Yağmur şiddetini yeniden arttırmıştı. Dik ve kalın kalın yağıyordu. Şırıl şırıl akan sular otel bahçesinin sessizliğini bozuyordu. Hiç değişmeyen, sıkıcı ve umutsuzca akan yağmur suları. İçkiyi fazla kaçırmış olan Senatör Giseke, evet hayat çok kötü dedi. Christian böyle bir dünyada daha fazla yaşamak istemem dedi. Baygoş, boş ver, inceldiği yerden kopsun dedi. Senatör Giseke, bakın Fiken Dalbeck geliyor dedi. Bayan Dalbeck bir inek mandırası sahibiydi. Elinde bir süt kovasıyla oradan geçerken sohbet eden baylara bakıp gülümsedi. 40 yaşlarında şişman ve gözü pek bir bayandı. Senatör Giseke ona şehvetli gözlerle baktı. Tanrım, o ne göğüsler öyle dedi. Konsul Dölman da son derece iğrenç bir espriyle katıldı ona ve masadaki baylar yine genizden gelen bir sesle gülüştüler. Daha sonra ayakta bekleyen garsonu yanlarına çağırdılar. Dölman, benim şişe bitti. Schröder dedi. Artık hesabı ödeyebiliriz. Nasıl olsa ödenecek. Ya siz Christian, sizin hesabı Giseke ödeyecek herhalde. Bu sözleri duyan Senatör Budenbrock birden hareketlendi. Yakalı paltosuna bürünmüş, elleri kucağında ve sigarası ağzında sessizce yerinde otururken birden yerinden kalktı ve sert bir şekilde şöyle dedi. Senin paran yok mu Christian? Öyleyse bırak da ben ödeyeyim hesabını. Şemsiyeler açıldı ve çevrede biraz gezinti yapmak üzere tentenin altından kalktılar. Bayan Permaneder fırsat buldukça kardeşlerini ziyarete geliyordu. Birlikte Martı Kayası'na ya da Deniz Tapınağı'na kadar gezintiler yapıyorlardı. Bayan Permaneder'in kardeşleri anlayamadığı nedenlerden dolayı her seferinde pek heyecanlanıyor ve neşeleniyorlardı. Bütün insanların eşit ve özgür olduğunu yeniden vurguluyor, her türlü sınıf farkına karşı olduğunu söylüyordu. Ayrıcalıklı kişilere ve onların keyfi davranışlarına karşı ağır eleştirilerde bulunuyor ve herkes hizmetinin karşılığını almalıdır diyordu. Sonunda kendi yaşamından da söz açtı. Güzel güzel konuşuyor ve kardeşlerinin iyi vakit geçirmelerini sağlıyordu. Bu neşeli yaratık ömrü boyunca hiç kimseden sözünü esirgememiş ve hiçbir sözün altında kalmamıştı. Hayatı boyunca hiçbir hakarete ve ikiyüzlülüğe seyirci kalmamıştı. Midesinin durumu çok iyi değildi ama içi rahattı. Hiçbir şeyi içine atmaz, her şeyi açık açık söylerdi. Bu yüzden de geçmişinde hesabını veremeyeceği hiçbir şey yoktu. Çok hareketli ve çok acılı günler geçirmişti ama hiçbir yük ve yorgunluk hissetmiyordu içinde. Hayatına ve dolayısıyla Budenbrock ailesinin adına ve saygınlığına zarar vermiş olan ve sayıları zamanla oldukça artan kişilerin isimlerini aklına getirdikçe öfkeleniyor ve hakaretler yağdırıyordu. Sulu göz Trishke diye haykırdı. Grünlich, Permaneder, Timbertius, Weschenk, Hagenstromlar, Başsavcı, Severin. Ne çok sahtekar varmış meğer Thomas. Vakti geldiğinde Tanrı onların hepsinin cezalarını verecek. Buna olan inancımı asla kaybetmeyeceğim. Deniz tapınağına vardıklarında hava kararmaya başlamıştı. Sonbahar artık yavaş yavaş sona eriyordu. Plaj kabinlerinin içi gibi ıslak tahta kokan ve körfeze bakan odalardan birinde ayakta duruyorlardı. Odanın üstün körü silinmiş duvar lambrileri yazıtlarla, isim baş harfleriyle, kalp resimleriyle ve çeşitli mısralarla kaplıydı. Yan yana durmuşlar, ıslak ve yemyeşil yamacın üzerinden uzanıp giden incecik ve taşlı sahil şeridine ve kabarıp köpüren bulanık denize baktılar. "Büyük büyük dalgalar," dedi Thomas Dunbrook. "Uzaklardan gelip kayalara çarparak nasıl da parçalanıyorlar. Peş peşe gelen, hiç bitmeyen, amaçsız, başıboş ve yolunu şaşırmış çılgın dalgalar. Ama yine de insanı sakinleştiriyorlar ve yatıştırıyorlar. Basit ve ruh sağlığı için gerekli olan her şey gibi. Giderek denizi sevmeyi öğrendim. Eskiden dağları sevmemin nedeni uzak oluşlarındandı belki de. Artık oralara gitmek istemiyorum. Korkuyormuşum ve utanıyormuşum gibime geliyor. Oralar çok başına buyruk, düzensiz ve çok değişken. Kendimi orada çok zayıf ve mağlup olmuş hissedeceğimden çok eminim. Ne biçim insanlar bunlar? Doğrusu merak ediyorum. Denizin tek düzeliğini sevmek nasıl bir şey acaba? Bana göre bu tür insanlar iç sorunlarının karışıklığı ile öyle çok ilgileniyorlar ki dış dünyadan en azından bir tek şeyi beklemeyi bir gereklilik olarak görüyorlar. Sadelik. Dağlara tırmanmak, tepeden tepeye dolaşmak için en azından yürekli olmak gerekir. Oysa deniz kıyısında kumsala uzanıp sessizce dinlenilebilir. Ama dağlara ve denize bakışın birbirinden farklı olduğunu iyi bilirim ben. Kendinden emin, inatçı ve mutlu gözler, büyük bir heyecanla, kararlılıkla ve yaşamdan keyif alarak bir tepeden öteki tepeye bakarken, gizemli ve yazgıya teslim olmuş bir tavırla dalgalarını kıyıya yollayan denizi, bir zamanlar hüzünlü karmaşanın gereğinden fazla derinliğine inmişçesine süzmektedir. Sağlık ve hastalık, fark burada. En küçük bir zerresi bile yitirilmemiş yaşam gücünü denetlemek için ne olduğunu bilmezmiş gibi sivri tepeli ve yüzeyi yarıklı görüntülerin büyüleyici derinliklerine dalarsın. Fakat dış dünyanın engin sadeliği seni dinlendirir. Çünkü iç sorunların karmaşıklığı yeterince yormuştur seni. Bayan Permaneder'in gözü öylesine korkmuş, cesareti öylesine kırılmıştı ki susup kaldı. Tıpkı bir sohbette güzel ve ciddi sözler söylenince susup kalan sıradan insanlar gibi. Bakışlarını kardeşlerinden kaçırmak için uzaklara yöneltirken, böyle şeyler her yerde konuşulmaz diye düşündü kendi kendine. "Böyle konuştuğum için utanıyorum senden. Ne olur beni bağışla Thomas," demek ister gibi sessizce kardeşinin kolunu tuttu. Kısım 7. Kış gelmişti. Noel sona ermiş ve takvimler Ocak ayını, 1875 yılının Ocak ayını gösteriyordu. Kaldırımları çiğnenmiş kum ve kül karışımı karlarla örtülü yolun iki yanındaki kar yığınları hava biraz ısındığı için grileşmeye, gevşemeye ve erimeye başlamıştı. Bütün kaldırımlar vıcık vıcıktı ve kirliydi. Gri çatılardan kar suları damlıyordu. Fakat gökyüzü masmaviydi ve hiç bulut yoktu. Milyarlarca ışık tanecikleri pırıl pırıl gökyüzünde kristaller gibi ışıldıyor ve uçuşuyordu. Şehir merkezinde hayat bütün canlılığıyla sürüyordu. Çünkü günlerden cumartesiydi ve pazar kurulmuştu. Belediye sarayının sütunlu kemerlerinin altında tezgahlarını kurmuş olan kasaplar kanlı elleriyle ürünlerini satıyorlardı. Pazar yerindeki çeşmenin çevresine de balıkçılar yerleşmişti. Ellerinde tüyleri dökülmüş eldivenleriyle kömür mangalında ayaklarını ısıtan şişman şişman kadınlar ıslak ve buz gibi kulübelerin içinde dikilmişler, aşçı kadınları ve ev kadınlarını ağızlarını yaya yaya balık almaya çağırıyorlardı. Kandırılma tehlikesi yoktu. Herkes taze balık alacağından emin olabilirdi. Çünkü tezgahların üstündeki balıkların çoğu daha canlıydı. Yağlı ve kocaman kocaman balıklar. Bazıları durumlarından memnundu. Kovanın içinde yüzüyordu. Gerçi kova biraz dardı ama ne de olsa su dolu kovanın içinde olmaktan dolayı şanslıydılar. Ve buna katlanabilirlerdi. Fakat solungaçları titreyen ve gözlerini korkunç biçimde açmış olan bazı balıklar tezgahın üzerinde çaresizce kuyruklarını vuruyorlardı. Sonunda balıkçı kadınlar ucu sivri kanlı bıçaklarını ellerine alıp gıcırdatarak gırtlaklarını kesiveriyordu. Uzun uzun yılan balıkları kıvrıla kıvrıla tuhaf biçimler alıyordu. Derin fıçıların içine konulmuş Baltık denizi yengeçleri suyun içinde kara kara kaynıyordu. Ara sıra kocaman bir kalkan balığı çırpınarak büzüşüyor ve büyük bir korkuyla kendisini tezgahın üstünden çöplerin kirlettiği kaygan kaldırıma fırlatıyordu. Tezgahın sahibi balıkçı kadın peşinden koşuyor ve sinirli sinirli söylenerek yerden alıp yeniden tezgahın üstüne koyuyordu. 64. ayrımın sonu. Sayfa No. 590. Devamı 65. ayrımda.